Dergi.
Aus der grauen Oberfläche einer Rückwand entwickelt sich ein kompliziertes Muster aus weißen und schwarzen Figuren kleiner Männer. Und da Männer, die leben wollen, zumindest einen Boden brauchen, auf dem sie gehen können, wurde für sie ein Boden entworfen mit einer kreisförmigen Lücke in der Mitte, damit möglichst viel von der Rückwand noch zu sehen ist. Auf diese Weise sind sie nicht nur gezwungen, in einen Ring zu gehen,
95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. 5 Mart 2024 tarihli yayınımızda Şevket Akıncı ile beraberiz. Bu hafta boyunca Açık Dergi'de kulak verdiğimiz, vermeye başladığımız ve vereceğimiz konser albümünü Şevket Akıncı Live at Borusan Müzik Evi'ni konuşacağız bu vesileyle. Açık Dergi'ye bir kere daha konuk oluyor sevgili dostumuz. Şevket, hoş geldin yayına.
Merhaba, ilk sen. Nasılsın?
İyi, iyi, gayet iyiyim. Senle senin sesini duyunca daha iyi de olduğumu söyleyeyim. Evet, en son Öteki Caz çalışması için bir araya gelmiştik. Pan Yayıncılık'tan, evet, basılan kitabın için Açık Dergi'de ağırlamıştık seni. Şimdi bir konser albümü var önümüzde. İlk soru şu, Şeytanın Avukatı olarak. Şimdi Öteki Caz referansıyla da soruyorum bu soruyu. Bu albümde düşündüğümde hep böyle monumental işler yapmayı mı seviyorsun Şevket?
Yok, şu anda çok aslında monumental olmayan birçok işim var. Onlar da minimal düzeyde dinlendi zaten. Evet. İşte Meskun Mahal diye bir EP çıkarttım. Çok böyle duyulmadı o. Çok 2022 tek gitar, yani genellikle tek başıma çaldığım bir projeydi. 2019'da Alien Lounge diye bir yine gitar ağırlıklı ambient bir albüm çıkarttım. Ama işte çok monumental ya da minimal diye düşünmüyorum. O anda hani kulağım nereye götürüyorsa beni oraya gidiyorum. Şu anda da işte hem bir Volkan Ergen'le bir albüm yapıyoruz ikimiz, iki kişiyiz. Onun hazırlığı içindeyim. Öyle.
Nasıl bir şey olacak? Yani, onu da tüyosunu alabilir miyiz?
Valla Volkan Ergen'in hani çalışma biçimi biraz farklı. Böyle bir takım şey, malzemeler getiriyorum. Yani o küçük malzemeleri alıyor, büyütüyor, genişletiyor. Kendine göre bir kompozisyon yaratıyor ve ben de onlara bir şeyler ekliyorum. O şekilde oluyor. Yani süreçte belli oluyor biraz nasıl ilerledi. Bazen de tamamen doğaçlıyoruz o anda. Bazen doğaçlamalardan bir şeyler alıp bir kompozisyona yerleştiriyoruz. O şekilde. Yani şu anda biraz kaplumbağa hızlı ilerliyor. Ben çok yoğunum, o yoğun. Evet. Ama güzel bir proje olacağını düşünüyorum.
Ben de merakla bekliyorum. Biz de merakla bekleyeceğiz daha doğrusu. Şimdi istersen konser albümüne dönelim. Ufak bir künye de vereyim bu girizgahtan sonra. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Borusan Müzik Evi'nde düzenlenen ve Şevket Akıncı'nın 30 yıllık sanat hayatının bir retrospektif niteliğinde unutulmaz bir konser olmuştu. Görenlerden de benim maalesef şansım olmadı ama ben de aynen böyle duymuştum. Çok kuvvetli bir enerjinin o anda müzikseverlerle buluştuğunu duymuştum. Evet, benim gibi kaçıranlar için şans ki bu albüm Tarla Records etiketiyle birkaç hafta kadar önce yayınlandı. Evet, buna monumental dememin sebebi de 21 kişilik bir kadronun aslında Şevket bu konserde sana eşlik etmesiydi. Biraz bu konseri konuşalım istiyorum. Fakat bir yandan da şey de sormak istiyorum. Yani konser sırasında aklınızda albüm olması fikri var mıydı? Öyle mi tasarlandı bütün işte repertuar ve müzisyenler? Biraz böyle bir yıl öncesine gidip aklınızda ne vardı oradan konuşmaya başlayalım mı?
Aslında albüm fikri hiç yoktu. Sadece konser verme fikri vardı. Hatta işte 30. sanat yılı fikri de benden çıkmadı. Açıkçası Borusan müzik evi sağ olsun öyle bir yani yakıştırma yaptı. Hani böyle ne bileyim büyük işte Sezen Aksu'nun 30. yılı falan gibi bir şey yok. Böyle bir şey söz konusu, öyle bir laf çıkmadı ağzımdan ama yanlış da değil bir taraftan. Konserde bu geçmiş hani, yaptığım her tür müziğin bir karışımı olduğunu söyleyebiliriz bir taraftan. Albüm fikri yoktu, sadece konser vardı. İşte orada Can Aykal kaydetti. Bazen Borusan Müzik gibi konser görüntüleri alıyor ve kaydediyorlar. Hı hı. Baktım ki yani bu kadar insanı toplamak zor. Yani bir stüdyoya sokmak. Hani Eşer Konikiniz diye bir albüm yapmıştım. Hı hı. Birkaç 7 yıl önce. Hatta 10 yıl önce kaydetmiştik onu ama onun finansmanı, o kadar insanı bir stüdyoya toplamak falan filan çok zor. Vallahi bu kadar insanı toplamışken bir konserde de hakikaten dediğin gibi çok güzel bir enerji vardı. Hı hı. Bunu ben saklamak istedim açıkçası. Sonra rica ettim kayıtları Can Aykal ve orada sevgili Kerem Tüzün, işte Ceylan Akçar kim varsa. Ve girdik stüdyoya şeyle, Feryen, sevgili Feryen Kaya'yla onları mixledik. Hem alan kaydı yapıldı hem de yakın enstrümanlar. Ya konserde bazı enstrümanlar duyulmuyordu. Ve kayıtta da o enstrümanları duyma fırsatımız var. Yani çünkü brassler, işte trombon, saksofon, trompet, flüt gibi enstrümanlar biraz ön planda. İşte keman, marimba ve piyano ve hatta gitar bile duyulmazken işte onlar stüdyoda, albümde duyulabiliyor. Onu söyleyebilirim. Yani konserden bir farkı o. Fakat enerjinin bir şekilde albüme de yansıdığını söylüyorlar bana.
Kesinlikle.
Ben tabii hani, mix aşamasında çok dinlediğim için yani biraz mesafeli kalıyorum. albüme.
Evet, Feryen Kaya ile birlikte mixini yaptınız. Evet. Mastering'de de yine Feryen Kaya'nın imzası olduğunu söyleyelim. Yani bu yani çok büyük bir hani global bir katalogun parçası oldu. Benim hani bir dinleyici olarak, caz dinleyicisi olarak nazarımda hani çoğunlukla işte mesela ABD'den Big Band kayıtları, ama daha Big Band'den kastım da daha hani çağdaş kimim örnekleri hatırladım açıkçası. Yani bu şeyde, Skala'da bir albümü çok sık duymuyoruz, dinlemiyoruz. Ağırlık olarak hani stüdyo albümleri zaten çıkıyor. Gerçi caz alanına da değil mi, kıstırmak da herhalde haksızlık olur. Bu konserin istersen repertuarına geçelim. Ne ağırlıklı olarak senin albümlerin ve bu albümlerin, albümlerden parçaların aranjmanları yer alıyor. O süreç nasıl olmuştu? Onu konuşalım dilersen. Yani Eşer Chronicles ve Dünyada Saat Kaç albümleri sonuçta 21 kişilik bir orkestranın icra edileceği şekilde yeniden düzenlenmişti. Sen neyi düşünmüştün bu büyük kadroyu bir araya getirirken Şevket?
Şimdi bir kere ilk başta Eşer Chronicles ve Dünyada Saat Kaç adlı albümlerinden birkaç parça seçip bunu büyük bir orkestraya taşımak ve Eşer Konikas'ın bir Hezarfen Ensemble, modern bir oda orkestrası, onun bir elektrik versiyonunu duymak istemiştim. Fakat albümde yaklaşık 6 tane, 5-6 tane yeni parça var. Hiç daha önce kaydı olmamış. Yani sadece bu iki albümlerin canlı versiyonları değil. Albümde olanlar ve tabii yani konser albümünde olanlar. İşte var olan albümlerde de biraz prodüksiyon, yani Dünyada Saat Kaçı pandemi döneminde bir evde kaydettik sonuçta baştan sona. Üst üste yani dışarı çıkma yasağıyla birlikte işte gizli bir şekilde insanlar geldi, eve gittiler falan filan, o şekilde gerçekleşti. Eşer Konikiz'de de Hezarfen Ensemble'ı işte provalar yaptık falan filan. İşte Miami'de 3 günde kaydettik. Ama bu başka bir süreçti ve enerji hakikaten şeyde çıktı. doğaçlamanın da verdiği ve caz müzisyenlerin klasik müzisyenlerle, daha modern klasik müzisyenlerle birleşmesiyle çok daha özgün bir şey çıktı burada. Bir arkadaşım İdil Meş'e şeye benzetti, Jazz Composers Orchestra'ya benzetti ki çok severim. Michael Mentor'ın öncü olduğu fakat doğrudur. Yani hakikaten onları da çok dinledim zamanında. Onlara göre biraz daha formal, biraz daha caza yakın, daha Charles Mingus'a yakın. Ama işte Moondog ve Steve Reich taraflarım da var benim. Bir taraftan böyle bir özgür doğaçlama tarafı da var. Bir taraftan da Ennio Morricone. Hepsi nin bir çorbası olduğunu söyleyebilirim.
Evet.
Var bunun öyle.
Evet, bana ilettiğin bir şey de vardı, ufak bir eleştiri notu ama iyi, hani kötü manada eleştirdi. Ennio Morricone, Charles Mingus ve Steve Reich'la buluşuyor gibi bir yorum da yazılmış. Evet, buna bir de Moondog'u da eklemiş olduk şimdi. Evet, bu
onun şey... sevgili Tarla Records'tan işte Güneş Akyürek o böyle bir metin hazırlamıştı da laf arasında onları tabii ilk ağzımdan çıkanlar o oldu. O yanlış da değil, doğru. Moondog da var, evet. Tabii evet. ki de.
Ben aynı yazıyı bir alıntılamak istiyorum, kısa bir paragraf aslında. Bu albüm deniyor, İçgüdüsel gücü titiz bir disiplinle harmanlayan enerjik bir grubun kaydı. Akıncı'nın postmodern parçaları önceden yazılmış parçalara eklenen doğaçlamalarla deneyselliği ve minimalizmi birlikte bir araya getiriyor ve kariyeri boyunca Şevket Akıncı'ya ilham veren tüm stilleri de bir manada özetliyor demiş. Evet, ne dersin bu konuda? Retrospektif tabirini zaten programın başında kullanırken biraz çekinmiştim ama böyle söylemekte de o manada çekince yok. En azından senin ilhamlarının bir retrospektif olduğunu söyleyebiliriz belki.
Yok yok, postmodernizmi ben şöyle açıklayabiliyorum. Hani hep kullandığım bir analoji vardır. Lego analojisi, işte bir Lego paketi vardır. O Lego paketinde bir şato resmi vardır. Bir de içinde kılavuz vardır. Kullanım kılavuzu ve parçalardan o resimdeki şatoyu inşa edersiniz. Mesela hani bebop müziği öyle bir müziktir. Bunun bir formülü vardır. Ya da füg yazmak istiyorsanız o kullanım kılavuzunu kullanmak zorundasınız. Yoksa ortaya çıkan şey füg olmaz. İkinci Lego paketinde mesela bir şato resmi vardır. Fakat kullanım kılavuzu, pardon, şato ismi vardır. Şato resmi yoktur ve kullanım kılavuzu yoktur. Ve parçalar vardı sadece. İşte o parçalar, bu arada tabii analoji bunlar. Ritim, melodi, armoni, doku, sessizlik gibi müziğin farklı öğeleri. Üçüncü bir Lego paketi düşünürsek, burada ne bir isim var Lego paketinin üstünde, ne bir şato resmi var, şato da yok. Ne bir şey var, kullanım kılavuzu. O da özgür müzik. Yani ikinci Lego paketinde mesela çeşitli caz türleri var. İşte bebop'tan sonra doğan. Yani bir şato yapıyor herkes ama biliyor ki herkes caz yapıyor orada. Yani bir şatonun iki kulesi, büyük bir kapısı vardır. Fakat bir şato diğer şatoya benzemeyecektir. Farklı bir şato olacaktır. Üçüncü Lego paketinde ise herkes özgür. Burada dördüncü bir Lego paketi hayal ediyorum. O da bütün ilk üç Lego paketini harmanlayan, işte postmodernizm diyebileceğimiz şey bu, stiller arası, dönemler arası, coğrafyalar arası, tarihler arası geçirgenliğe izin veren bir tür. Kendi işte kariyerimde yaptığım müziklerde de buna izin verdim, bunu yani cisimlendirmeye, somutlaştırmaya çalıştım. Yani daha önce yaptıklarımı, işte Fusion bir tarafım var, Lifeline diye bir grubum vardı 20 yıl önce. Oradaki elementler de var işte. Yani zamanında işte Charles Mingus çok dinliyordum. Belki şu anda caz tarihi dersi verirken dinliyorum ama hala çok sevdiğim, önemsediğim bir müzisyen. O da var. Fakat yapı bozumcu bir takım öğeler de var. Hatta albümün sonunda mesela bir kolaj da var. Bir de elektronik böyle bir şey yaptık Ferri'nle. bütün bunların geçirgenliğine izin veren bir şey, işte post modern çatısı altında tanımlanıyor bütün bunlar. Tabii dediğin gibi de çok tartışılan bir sözcük bu maalesef. Ama müzikteki karşılığı herhalde bu. Böyle çok kısıtlıyor kelimeler bizi. Oysa ben hani hiçbir müzisyen o kadar rahatla tanımlayamaz kendi müziğini. Yani bu fakat anlaşabilmek için bu terimi maalesef kullanıyoruz bazen. Çünkü içinde modern olan da var. moderni reddeden de var. Kurallı olan da var. Kurallı olmayan da var. Kompozisyon da var. Tamamen doğaçlama olan da. Hepsi bir arada, ard arda veya üst üste bir şekilde. umarım doğru anlatabilmişimdir.
Yani doğrusu yok tabii ki. Seninle konuşmak çok güzel. Albümünü dinlerken bu hafta boyunca Açık Dergi'de. 16 Şubat'ta yayınlandı bu arada. Live at Borusan Müzik Evi albümü Şevket Akıncı'nın. Az evvel kolajdan bahsettin. Encounter parçasını söylediğini zannediyorum.
Evet, o da bir kolaj diyebilirim. Kolajın sonu. Yani o parçanın sonu kolaj. Bir şekilde yani konser boyunca kaydedilen alkışları böyle bir tekrarını yaptık. Yani bir nevi tesadüflerin tekrarını böyle oluşturmaya çalıştık. Böyle bir fikir vardı o parçanın sonunda. Ama tabii orada bir post minimalizm şeyi var. Yani Amerikan minimalizmi, yani bir takım figürler, motifler, cümleler farklı tartımlarda tekrarlanıyor. İşte Almanca okunan bir metin var. Bu şeyle, Escher ile ilgili öyle Encounter parçası, ama çoğu da bu mantıkla, yani polimetrik düzen içinde bestelenmiş eserlerdi. Bir nevi ben herkese bir takım yazılı şeyler veriyorum ve onları işte doğaçla diye verdiğim işaretler var, şeflik yaptığımda. Yazılı olanı çal diye yaptığım işaretler var. Dolayısıyla yani sahnede de biraz kompozisyonu oluşturuyorum. Mesela Hanuman diye bir parça var. Tamamen öyle. O şekilde.
Beşinci parçası.
Doğru anlatabildim inşallah.
Yok yok, ben seni kesmemek için.
Demeye çalışıyorum.
Yok yok, kesmemek için hakikaten araya girmiyorum. Ve teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için bu koşturma içerisinde. Açık Dergi dinleyicileri hafta boyunca belki yeni katmanlar da duyacaklardır senin bu yorumların sayesinde. Sağ ol Şevket, var mı eklemek istediğin bir şey? Konuşacak çok şey var şüphesiz ama sürede kısıtlı ve biraz şarkı da dinletmek istiyoruz konserden. Bu arada tesadüf, bu söyleşimizin altı da duyduğumuz, duymayı tasarladığımız parça da Encounter'dı. Onun hakkında konuşuyor olmaktan da ayrıca mutluluk duydum. Onu da belirteyim. Var mı kapanışta Açık Radyo dinleyicilerine söyleyeceğin?
Yok. Çok teşekkür ediyorum. Herkesi dinlediği için ve bu fırsatı da sunduğun için çok teşekkür ederim.
Estağfurullah.
Benim için ve bu koca bir ekip, aslında kolektif bir çabanın ürünü ve karşılıklı yardımlaşmayla oluşan bir şey, sadece bana ait olduğunu rahatlıkla ileri süremiyorum maalesef. Bu çalan insanlar olmasaydı bu müzik çıkmazdı. Çok değişik bir kimya oldu ve bunun hani geldiğiniz için size de özel, Açık Radyo özelinde sana da çok teşekkür ediyorum.
Evet, iyi ki kaydetmişsiniz hakikaten. İkim, evet, döndüre dinleyebiliriz her seferinde başka şeyler duyacağımıza. Neredeyse eminim ben de. Görüşmek üzere Şevket.
Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.